Merhaba sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, ala kulli hal. Süvel küfrü ve dalal.
Aman maşallah. Rabbim iyiliğinize daim eylesin.
Amin.
Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum kıymetli hocam.
Tabii buyur.
Bir dinleyicimizden şöyle bir soru gelmiş. Allah böyle yazmış, ben ne yapayım demek doğru mudur?
Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz bizim imanın şartlarından birisi kadere inanmak. Kader nedir? Kainatta olacak ne varsa, ki bu insanların iradeleriyle olanlar olabilir, gayri iradi olabilir. Her şey Cenab-ı Hak tarafından daha önce biliniyor ve takdir ediliyor. Ve vakti gelince de bu gerçekleşiyor. Şimdi bizim insanlarla ilgili olan iki türlü şey var, hareket var. Bir iradi var. Yani insan kendi iradesiyle bir şeyler yapar veya yapmaz. Bir de gayri iradi olanlar var. Yani insan iradesinin etkisinin olmadığı kainatta olan olaylar. Güneş tutulması, zelzele, deprem, sel baskını veya benzeri şeyler. Bunlarda insan iradesinin bir etkisi yok ama bunlar takdir edilmiş ve olacak olan şeyler de bir sebebe bağlanmış hep. Yani aslında Cenab-ı Hak herhangi bir şeyi murad ettiği zaman ol der, o da olur. İzâ erâde şeyen en yekûle lehu kûn feyekûn. Ayet-i kerime. Yani Cenab-ı Hak bir şeyi murad ettiği zaman ol der, o da olur. Ama Resulullah sebep müsebbep. Yani mesela biz ürün alabilmemiz için tarlaya tohum ekmemiz lazım. Ama Cenab-ı Hak dilerse tohumsuz da elde eder. Hazreti Adem'i anasız babasız yarattığı gibi, Hazreti İsa'yı babasız yarattığı gibi her insanı böyle yaratabilir. Ama öyle yapmamış. Sebebe bağlanmış. Bu tabii bu gayri iradi olan, yani insanın elinde olmayan şeylerde de sebepler olabilir. Nedir o? Mesela deprem oluyor. Orada işte kırıklar var. Bilmem şu kadar süre orada enerji birikiyor. Bilmem ne oluyor. Bunlar hep sebep. Sonunda da patlıyor.
Bir aracı gibi hocam.
Aracı gibi diyelim. İnsanın yaptıklarına gelince, insanın o sorumluluk alanına girenlerden de bizim insanın hareketlerinde de iki türlü hareket var. Mesela bir iç organlarımızın hareketleri var. Kalp çarpıyor. Böbrek süzüyor. Göz gelen bir şeye karşı kırpıyor. Bunlar iradi değil. Gayri iradi bunlar. Yani refleks diyoruz bunların bazılarına. Bir de iradi olanlar var. Yani insanın iradesinin etkili olduğu alanlar var ki insan sorumluluğu bunlarda. Yani Cenab-ı Hak niye kalbin şu kadar attı diye sormaz. Ama niye harama baktın diye sorar. Niye haram yedin diye sorar. Burada iradesi var, insanın iradesi.
Cüz'i irade mi deniyor
hocam? Evet, şimdi onu geleceğim. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak insanoğluna bir irade vermiş. Yani dileme. Ki bu farklı şekillerde de algılanabiliyor ama genelde toplumun algıladığı külli irade var. Bir de cüz'i irade var. Hmm. Ve insanınki cüz'i irade olarak şey yapılır. Yani ne demek o? Allah insana bir şey vermiş.
Kapasite mi diyelim,
karakter mi diyelim ve orada bir şey dileyebiliyorsun, isteyebiliyorsun. Şimdi Cenab-ı Hak bu yetkiyi vermiş bize. Yani demiş ki, bak ben sana şu gücü verdim, iradeyi verdim. Sen bu iradenle iyiyi de isteyebilirsin, kötüyü de. Ben sana bildiririm, bak, şunlar kötü derim, yasak derim, haram derim, günah derim. Demiş, dedi. Şunlar da senin görevin. İşte namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, yalan söylemeyeceksin vesaire. Bize öğretti Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'le öğretti. Resulullah'ın sünnetiyle öğretti. Ve bizi ortaya duruttu tabir caizse. Ortaya.
Eyvallah.
Bir taraftaki yol kötüye gidiyor, ateşe gidiyor. Yani cehenneme gidiyor.
Evet, cehennem.
Bir taraftaki yol ise cennete gidiyor. Güzel bahçelere, nimete gidiyor. Ortadasın. Fakat eğer insan da o kötülüğü arzu etme, isteme şey olmasaydı, ciheti olmasaydı hiç o tarafa gitmezdi kimse. Evet. İyi kötü belli de olmazdı.
Evet.
Bir de insanın içine bir duygu daha vermiş. Harama hevesli.
Evet.
Yasağa hevesli. Hani cehennem o nefsin hoşuna giden şeylerle çevrili. Evet. Ha, ama bir de akıl vermiş. O akıl, ha ben şuraya gidersem benim sonum kötü olur diye oraya gitmekten çekiniyor. İradesini o tarafa çevirmiyor. Yani şimdi biz yol ayrımının ortasındayız. İnsan diyelim. Hı hı. İyi ve kötü yollar var. Cenab-ı Hak bize demiş ki bak kulum sen buradan istediğin evet. tarafa isteyebilirsin, irade edebilirsin. Evet. Ama şu kötüyü irade edersen günaha girersin. Evet. Ceza görürsün öteki dünyada.
Evet. Yani Rabbimiz,
şu iyi evet. irade edersen o zaman da cennete gidersin, rahat edersin. Seç der.
Evet.
Ve kul da seçer. Evet. Ondan sonra da Cenab-ı Hak yaratır. Ha, bura biz ne diyoruz fıkıh şeyde kelam ilminde? Kul kasip, Allah haliktir.
Eyvallah.
Kasip ne demek? Kazanan demek. Kazanan.
Kazanan.
Ya, yani dileyen diyelim. Allah da onu yaratır. Ha, iyiyi de yaratır Allah, kötüyü de yaratır. Niye göre yaratır? Kulun iradesine göre yaratır. Dolayısıyla biz yaptığımız hareketlerde tamamen rüzgarın önündeki tüy gibi kaderin önünde, kaderin istediği tarafa diyelim, yönlendirdiği birisi değildir. Değiliz. Yani biz direnebiliyoruz o rüzgara ve bunlardan birini tercih edebiliyoruz. Allah iyiyi de yaratır, kötüyü de yaratır. Tabii iyiyi yaratır, memnun olur. Kötüyü de yaratır ama pek hoşlanmaz. Fakat kulun iradesinden dolayı öyle yaratır. Şimdi dolayısıyla bir kimsenin başına gelen hareketler, dediğim gibi elinde olan var, olmayan var. İradi olan var, gayri iradi olanlar var. Tabii gayri iradi olanlarda yapacağı bir şey yok. Hastalanır insan. Ama iradi olanlarda o iyi veya kötüyü seçerken o kul kendisi onu istiyor. Evet. Ve bundan dolayı da sorumlu oluyor.
Evet.
Dolayısıyla kaderin böyleymiş. Kaderin evet. niye öyle? Çünkü Cenab-ı Hak senin neyi isteyeceğini, neyi irade edeceğini biliyordu. Ve o bilgisine istinaden onu senin hakkında takdir etti.
Eyvallah.
Zaman zaman programlarımızda yeri gelir anlatırız. Mesela şimdi güneş tutuluyor değil mi?
Evet.
Güneş tutuluyor. Ve senenin hangi gününde, hangi saat, hangi dakika, hangi saniyede tutulacağı, en iyi nereden görüneceği biliniyor, takvime yazılıyor. Ne zaman yazılıyor? 5 sene önce yazılıyor, 10 sene önce yazılıyor. Yani bugün elimizdeki aletlerle güneşin 100 sene sonra hangi gün nerede tutulacağını bilebiliyoruz.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak o şeyi kurmuş, teşkilatı, o teşkilat çalışıyor. Ha şimdi biz takvime yazıyor filan tarihte güneş tutulacak diye. Ve o tarihte tutuluyor. Şimdi güneş takvime yazıldığı için mi o tarihte tutuluyor? Yoksa o tarihte tutulacağı için mi takvime yazıldı? O tarihte tutulacağı için. Peki ne biliyoruz o tarihte tutulacağını? Çünkü dünyanın bir dönme hızı var. Güneşin evet. etrafında. Dünyanın kendi etrafında dönme hızı var. Dünyada bir eklik var. Bilmem ne. Yani öyle bir Cenab-ı Hak yaratmış ki bütün bunlara şey hazırlık var sanki. E şimdi bizim de Cenab-ı Hak irademizi ne tarafa çevireceğimizi bildiği için o şekilde takdir etmiş. Dolayısıyla ya ben işte günah işliyorum ama Allah böyle yazmış. Hayır. Sen günah işleyeceğin için, senin günah işleyeceğini bildiği için Allah onu yazdı oraya. Dolayısıyla da Allah böyle yazmış, ben ne yapayım demesi
kaderimde kimseyi, bu varmış falan.
Kimseyi kurtarmaz.
Eyvallah hocam. Hocam bir dinleyicimiz, kadın mehir olarak mal olmayan bir şey isteyebilir mi diye bir soru iletmiş bizlere.
Şimdi mehir, kadının istifade edebileceği, yararlanabileceği bir mal, ki bu mal taşınır olabilir, taşınmaz evet. olabilir. Ve o veya o taşınmazın menfaati veya taşınırın menfaati olabilir. Nedir? Bir defa para, altın.
Evet.
Taşınmaz deyince tarla, bahçe, ev. Taşınır diyelim araba veya buna benzer şeyler. Ve bir de mesela evinin menfaati. kira geliri. Bunlar mehir olabilir.
Evet.
Ha, şimdi menfaat, yani bunlara bağlı olmayan menfaat, yani bir mala bağlı olmayan, bir taşınmaza bağlı olmayan menfaat nedir? Mesela erkeğin karısının hizmetini görmesi. Veya şu tartışılmış. Mesela bir erkek karısına Kur'an-ı Kerim öğretmeyi mehir olarak verebilir mi? Mehir olarak verebilir mi? Bunu verebilir diyenler olmuş, veremez diyenler olmuş. Hanefiler veremez diyorlar. Yani bu mehir olmaz. Çünkü o bir insanın maddi açıdan istifade edeceği bir şey değil, o Kur'an-ı Kerim öğretme veya ona hizmet etme. Ha, ama bunu olabilir diyenler de var. Niye öyle olabilir diyor bazı insanlar. Çünkü birisi evlenecek. Peygamber Efendimiz ona bir mehir vermesini istiyor evleneceği kadına. O evlenecek olan kişi de hiçbir bandın olmadığını söylüyor. Peki diyor, ezberinde Kur'an'da ne var? Fatiha suresi. Git onu öğret diyor. Böyle bir olay yaşanmış Ashab döneminde Peygamberimiz tarafından. Şimdi bundan dolayı bazı müştehitlerden bu olabilir şeklinde, mehir olabilir şeklinde görüşler var. Ama hayır, bu olamaz. O peygambere has özel bir durumdur şeklinde onu algılayıp mehrin ancak bir mal veya kendisinden o malın menfaatini elde etmiş şeklinde
olması gerekir.
Olması gerekir. Şimdi şunu son zamanlarda sorarlar. Efendim, ben mehir olarak umreye gitmek istiyorum.
Evet.
Hacca götürmesini istiyorum. Bu olabilir mi diye. Şimdi buna Diyanet olabilir diyor. Niye olabilir? Çünkü insan umreye giderken bir masraf edecektir. Yani zaten kadının mehir olarak eşinin kendisini umreye götürmesini istemesi, onun maddi yönünü,
kesinlikle, evet,
onu karşılaması demektir. Dolayısıyla bu yine sonuçta şeye bağlıdır. Maddeye bağlıdır. Bağlı. Bu olabilir deniliyor ama onun dışında işte demin söylediğim gibi işte, evet, Kur'an-ı Kerim öğretmen.
Veya efe, namazlarını kaçırma diyor, bana mehir olarak bunu verebilirsin diyor.
Olmaz işte, o olmaz, evet, olmaz namaz. Oruç tutacaksın bu şartla, aynen, içkiyi hocam bırakacaksın bu şartla. Bunlar mehir olmaz.
Anladım hocam. Hocam, sakal bırakmanın ve kesmenin dini hükmü nedir?
Şimdi sakal fıtrattandır diyor Peygamber Efendimiz. Ve sakalla ilgili hem bunun fiili var, yani yaptıkları var, hem de kavli var, yani sözleri var. Hmm. Kendisi sakallıydı. Sakallıydı. Ve sakalını sürekli düzenlerdi. Hmm. Yani elini çelensine kor ve o avucunun dışına çıkanı hem aşağıya doğru hem yana doğru keserdi. Yani bakımlı bir sakal, sakalı vardı. Bir de kendisinin sakal bırakmayı, uzatmayı, bıyığı kısaltmayı teşvik eden hadisleri var. Ha, mesela işte sakalı uzatın, bıyığı kısaltın, mecusilere muhalefet edin gibi. Hmm. Öbür taraftan 10 şey fıtrattandır diye sayıyor ve sakalı uzatmak, ona ifaul lihye diye geçiyor hadiste. Bıyığı kısaltmak, ona kassu şarip diye geçiyor. Hmm. Mesela koltuk altını temizlemek, tırnak kesmek, sünnet. Bunları fıtrattan olarak, evet, vücut temizliği yapmak. Bunlar, onlardan sayıyor Peygamber Efendimiz. Yani sakalla ilgili sünnette bilgiler var. Ama şeyde yok, Kur'an'da yok.
Hmm, sünnette var.
Var. Ama şu da var ki, Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce de sakalı vardı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce de sakalı vardı. Fakat bir şeyin eskiden olup da aynen devam ediyor oluşu onun meşruiyetini gösterir bize. Eğer sakal bırakmak sakıncalı olsaydı peygamberimiz onu yasaklardı.
Evet.
Yasaklamamış. Demek ki meşru. Ha. Peki hiç ses çıkarmasaydı, yani sakalla ilgili hiçbir laf etmeseydi, ama eskiden olduğu gibi kendi sakallı devam etseydi, belki buna dini bir yönü yok bu işin diyecektik.
Evet.
Ha. Ama peygamberimizin bir de sözleri var. Şimdi bunlara bakarak sakal sünnettir.
Sakaldır.
Sünnettir. Ama bak, peygamberimizden olan sünnete uyma şekli, dediğim gibi aynı zamanda onu düzenlemesidir. Peki şimdi bir de şunu söylüyorlar. Sakalı kesmeli hükmü nedir?
Bu sinek kaydı falan diyorlar hocam.
Şimdi bu bir kısaltma var, bir de kesme var.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de de geçer yani bu. Halk var, o tıraş demek. Tak şey var, bir de kısaltmak demek. Yani ihramdan çıkarken saçları tümüyle kesmeye halk deniyor. Yani kısaltmaya da kısaltma tabir. Hmm. Taksir galiba, yanlış oldu. Yukasırun, evet, tukasırun. O ifade kullanılıyor. Buradan bazıları bundan dolayı sakalı kısaltmayla kesmeyi ayrı değerlendiriyorlar.
Hmm.
Yani bu olabilir belki, yani düşünülebilir ama Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın sakal sünneti dediğimiz zaman şekil olarak Peygamber Efendimiz buradan keserdi. Yani avucunu sakalından tutar aşağıdan keserdi. Aşağı avucundan çıkanları keserdi. Sünnet olan buradan yukarısını kesmek mi? Yoksa bu kadar uzatmak mı?
Evet.
Yani burada tartışılıyor. Ha şimdi sünnet, sakal kesmek haramdır derler bazı yerlerde. Bazıları der. İyi de bir şeyin haram olması için Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş olması lazım. Yasaklanmış olması lazım. Böyle bir şey yok. Ha peki buna niye haram diyor bazıları? Bu İslam'ın şiarındandır derler, şiarından. Yani İslam'a has özelliklerdendir. Halbuki öyle de değil şimdi. Yani önüne gelen sakal bırakıyor. Ha şunu da söyleyeyim, aklıma geldi. Sünnet olduğu için sakal bırakmak inşallah sevap getirir. Sünnet olduğu için, sünnete uymak için sakal bırakmak.
Evet.
Ama bugün herkes sakal uzatıyor. Yani onların aklında sünnet değil, vacip değil, umurlarında değil, bilmiyor. Bile.
Yakışıyor diye uzatıyor hocam adam.
Veya moda oldu şimdi. Moda oldu.
Moda oldu.
Ha. Garip. Bu durumda olanlar sünnete uygun sakal bırakmış sayılmazlar ve sevap almazlar.
Niyet önemli tabii burada.
Ha, niyet önemli. Yani fakat şunu diyorlar, sakalı kesmek mekruhtur.
Ama haram diyemeyiz tabii.
Yok, haram hocam diyemeyiz.
Tabii günümüzde dediğiniz gibi çok haram diyen de var. O sünnet kaydı tıraşlara.
Şimdi sünneti terk haram değildir. Sünneti terk mekruhtur.
Evet.
Ama o sünneti önemsememek, benimsememek, kabul etmemek tehlikelidir. Ha, şunu da söyleyeyim. Zamanımızdaki İslam alimlerinden sakalın sünnet olmadığını söyleyenler de var. İslam alimlerinden diyorum bak. Onu da söyle. Ama cumhur ulema onu sünnet olarak kabul ediyor. Biz de sünnet olarak kabul ediyoruz.
Eyvallah hocam. Şöyle bir sorumuz var hocam. Yatarak dua etmekte bir sakınca var mıdır?
Şimdi normalde dua ne zaman yapılır veya ne zaman tavsiye edilir? İbadetlerden sonra.
Evet, ibadetlerden sonra.
Yani mesela sabahleyin işte namaz kılarsın, dua edersin. Veya işte iftar vakti dua edersin. Cuma vakti dua edersin filan. Yani makbul olan bu. Ama bu şu anlama gelmez. İlla ibadetten sonra dua edeceksin, başka zaman edemezsin anlamına da gelmez. Ha, yatarken de dua edilebilir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yatağa uzandığı zaman bazı ayetler okumuş. Dua etmiş, elini üflemiş, o elini vücuda sürmüş.
Bunu yatar halde yapmış.
Yatar halde yapmıştır. Yani bu olabilir. Dolayısıyla kişi yatağa yattığı zaman dua edebilir.
Eyvallah hocam. Hocam, salat-ı münciye, salat-ı tefriciye dualarının dini bir dayanağı var mıdır?
Şimdi salat tünciye olsun, salat laciye densin, fark etmez evet. O. Peygamberimize salavatla başlıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bizim peygambere salavat getirmemiz emrediliyor. Değil mi yani?
Evet.
İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyüvellezine âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslim. Allah peygambere merhamet eder. Melekler dua eder. Siz de peygambere salat ediniz, selam veriniz. Diyorlar ki ya Resulallah, sana nasıl selam verileceğini biliyoruz sahabeler. Ayet bize bunu emrediyor. Peki nasıl evet. salat edeceğiz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed buyuruyor. Ve bundan dolayı peygamberimizin ismi anıldığı zaman salavat getirmenin hükmü farzdır diyenler var. Farz-ı kifayedir diyenler var. Ömürde bir defa da olsa yerine getirmek gerekir diyenler var farklı. Niye bu farklı görüşler var? Çünkü ayet mutlak. Ha. Ama hadisler var. İsmi anıldığı zaman peygamberimize salavat getirmenin gerekliliğini bildiren hadisler var. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor. Mescid-i Nebevi, yani Peygamber Efendimizin mescidinde Resulullah Efendimiz hitabelerde bulunuyordu. Sadece cuma günü değil, bayramda değil. Başka zamanlarda da yeri geldiği zaman hitabede bulunuyordu. Bir kütük vardı orada. Ona yaslanıp oradan hitabede bulunuyordu. Bir tane hanım sahabi, "Ya Resulallah, benim hizmetlim var, bir marangoz. Sana bir minber yaptıralım mı? Onun üzerine çıkar, orada hitabede bulunursun," buyurdu. Evet dedi, yaptırdı. Üç basamak. Ve Resulullah Efendimiz o üç basamağın üzerine çıkar, oradan insanlara hitap ederdi. Çünkü cemaat arttık, sıra tabii onu doğrudan görmek zorlaşıyordu. O yüzden yükseğe çıkması işin maslahat oldu. Ve o kütük hatta bu peygamberimizin mucizelerinden sayılır. Resulullah Efendimiz ondan ayrıldığı için inlemiş. Böyle rivayetler var. Evet. Resulullah ona dokunmuş ve susturmuş. Şimdi o minbere çıkarken birinci basamağa çıkmış, amin demiş. İkinci basamağa çıkmış, amin demiş. Üçüncü basamağa çıkmış, yine amin demiş. Sonra da dönüyor cemaate, diyor ki, "Merak ettiniz değil mi, niye amin dedim?" "Evet ya Resulallah," diyorlar. "Ben," diyor, "birinci basamağa çıktım ve orada bana Cebrail geldi. Bir kimsenin anası, babası veya birisi yaşlanır da onlara hürmet, hizmetle cenneti hak edemezse onun burnu yere sürünsün," dedi. Ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktım. Dedi ki, Cebrail geldi yine bana, "Bir kimse Ramazan'a erişir de yaptığı hayır hasenat ibadetle cenneti hak edemezse onun da burnu yere sürünsün," dedi. Ben de amin dedim. Diğerinde de, üçüncü basamakta da yine Cebrail bana dedi ki, "Ya Resulallah, bir kimsenin yanında senin ismin anılır da salavat getirmezse onun da burnu yere sürtünsün," dedi. Ben de amin dedim. Bu rivayet bazı kaynaklarda yer alır. Ha, yani burada teşvik, beddua değil de teşviktir. Yani anaya babaya hizmeti teşviktir. Efendim, Ramazan'ı iyi değerlendirmeye teşviktir. Peygamber Efendimiz'in şeyine teşviktir. Ha, bir de şu olay yaşanıyor. Mescid-i Nebevi'de şahıslardan birisi dua ediyor. Peygamberimiz diyor ki, bu olmadı diyor. Önce diyor, bana salavat getireceksin. Onun için biz dua ederken öyle hamdele ve salvele diyoruz ya.
Evet.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Bu şekilde salavat getiriyoruz. Şimdi bu bizim görevimiz. Salavat getirmek görevimiz. Ha, şimdi affedersin ya, sorun neydi?
Hocam, bu salatı münciye.
Salat tünciye, salat tefriciye.
Yani bunların bir dini dayanağı var. Dini,
şimdi bunlar salavat. Peygamber'e salat ediyor ve sayıyor. Bu şey değil, İslam'a aykırı veya bid'at sayılmaz. Sonuçta peygambere salavattır. Ama bu şekilde salat edileceğine dair bir ayet ve bir hadis yok. Ya, bu asırlarca sonra bu ihdas edilmiş, bu şekildeki salatlar. Dolayısıyla çekilebilir ama bu bir Kur'an'da emredilen veya peygamberden hadiste emredilen bir şey değil. Bunu bir tabii Allah, peygambere saygı, sevgi karşılığı alınır inşallah.
Anladım hocam. Peki hocam, bir dinleyicimiz muska kullanmak caiz midir diye bir soru iletmiş
ne
bize.
Kullanmak?
Muska kullanmak.
Muska, ha. Şimdi muska malum özellikle çocuklara asılan bir şey, eşya diyelim. Yani genelde su geçirmeyen, efendim eskiden muşambalar olurdu. Yine var muşamba da, veya naylonlar. Onların içine işte bir kağıda bir şeyler yazılmış. O yazılan şeyler onun içinde saklanıyor ve çocukların işte kimisi boynuna asıyor, kimisi sırtına dikiyor falan, bu şekilde bir şeyler yapıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? İşte hastalıktan korunsun, nazardan korunsun düşüncesiyle yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir defa bunların hiçbir şeye gücü yok. Hiçbir şeye gücü yetmez. Yani o muska dediğimiz şey olsun veya benzeri bir şey olsun. Bunların ne gelecek olan bir hastalığı engellemeye, ne gözlemesini engellemeye bir gücü yok. Sadece Allah'tan. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn, değil mi?
Evet.
Biz Allah'a kulluk ediyoruz ve sadece Allah'tan yardım istiyoruz. Ha, diğerleri sebep olur. Ama o sebep olan da mesela diyelim ki bir kimsenin hayır yapmasına sebep olur filan. Ama bunun o materyalin herhangi bir şeye gücü yetmez. Ha, şimdi peki bunu haram mı bu? Böyle bir şey yapmak haram mı? Şimdi Peygamber Efendimiz bazı çocuklar için, torunlar için dualar eder, nazar duası ve onlara okurdu.
Evet.
Ama hiçbirisine bir muska takmış değildi. Abdullah İbni Amr, ki bu Abadile dediğimiz peygamberimiz zamanında yaşayan dört Abdullah'tan birisi, Abdullah İbni Amr İbni As. Bu şahıs peygamberimizin o yaptığı duayı, o nazar duasını bir kağıda yazmış ve onu çocuğunun omzuna asmış. Böyle bir rivayet var. Peygamberden değil ve ashabın tümünden değil, bir kişiden böyle bir rivayet var. Belki de buna dayalı olarak bu yaygınlaşmıştır. Yani şimdi şunu söylüyorlar fukaha. Peki bu takmak haram mı? Günah mı? İnsan bunu taktığı zaman günaha girer mi? Eğer içerisinde bazen böyle tılsımlar vesaireler gibi işaretler var, bilmem acayip resimler var filan, böyle olmamak kaydıyla bir ayet, dua ayeti filan bir şey yazılır da ve Allah'tan beklenir ve bu şekilde asarsa bu olabilir diyenler var, ama normalde İslam'da böyle bir şey yoktur. Yani muska takmak diye bir şey yoktur.
Yani bu aralar o kadar popülerdi ki hocam, neredeyse bakkallarda bile muska bulunuyordu yani.
Yok, öyle bir şey yok.
Yoktur.
Ve onların hiçbir şeye gücü de yetmez. Zaten bunlardan güç beklemek insanı tehlikeye sokar. İmanlı, evet, tehlikeye sokar.
Kesinlikle. Hocam şöyle bir sorumuz var. Çocukları olan bir kişi malını torunlarına vasiyet edebilir mi?
Şimdi miras işte akrabalar arasında oluşur. Bazı kimselere mirastan pay verilmez. Kimdir onlar? Mesela katildir. Yani bu muris, yani miras bırakanı öldüren kişiye ondan miras verilmez. Kafire miras verilmez. Yoktur yani. Müslümanın mirası kafir olan yakınına verilmez. Şimdi mirasta nedir o sıralama? Yakından uzağa doğrudur. Yani bir kimsenin ilk mirasçıları, en önde gelen mirasçıları çocukları. Anası, babası, eşi. Ha, bunlardan bir gruptakiler yoksa ondan sonrası devreye girer. Yani şöyle diyelim. Yani bir adam ölmüş. Çocukları var. Erkek kız. Veya sadece erkek veya sadece kız. Ha, bu birinci derecede mirasçıdır. Ha, babası var. Anası var. Onlar da birinci derecede mirasçıdır. Eşi de birinci derecede mirasçıdır.
Evet.
Çocuğu yok. Torunu var. Torun bu sefer mirasçı olur. Babası yok, dedesi var. Bu sefer dedesi mirasçı olur. Yani yakın yoksa aynı istikametten olan ondan sonraki grup mirasçı olur. Şimdi şeyde torunlar ne zaman mirasçı olurlar? Ölenin evladı yoksa mirasçı olur. Ölenin evladı varsa, erkek evladı, kız evladı. Tabii kız evladı var, erkek evladı yok, erkek torunu varsa durum biraz daha değişebilir. Ama şu esas olan şu, evladı yoksa torun mirasçı olur. Ha, şimdi yine bir kural var. Mirasçıya vasiyet yoktur. La vasiyete lil varis. Hadistir bu. Yani varise vasiyet edilmez. Şimdi bir kimsenin çocukları varsa eğer, oğlu kızı ve torunları varsa, o takdirde torunlara vasiyet edebilir. Soru o ya.
Evet.
Torunlara vasiyet edebilir mi malından? Eğer torun mirasçı değilse.
Yani mirasçıya herhangi bir vasiyette bulunamaz mı?
Bulunamaz. Torun mirasçı değilse dede ona vasiyette bulunabilir. Ama eğer torun mirasçı ise, torun ne zaman mirasçı olur? Evladı yoktur, ölmüştür. Mesela dededen önce.
Evet.
O çocukları ölmüş, torunlar mirasçı olmuştur. O zaman ona vasiyet olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam abdestle alakalı bir soru var. Kulak akıntısı abdesti bozar mı diye sormuşlar.
Şimdi vücuttan çıkan pis şeyler abdesti bozar. Peki pis şeyler nelerdir? Kan, irin, idrar,
evet,
dışkı. Bunlar pistir. Şimdi göz akıntısı, normalde gözyaşı abdesti bozmaz. Burun akıntısı abdesti bozmaz. Ağızdan gelen tükürük abdesti bozmaz. Niye? Bunlar pis değil. Kulaktan gelen akıntı veya gözden gelen akıntı eğer bir yaradan dolayı oluyorsa, o zaman o bir bakıma irin gibi, cerahat gibi değerlendirilir, abdesti bozar. Ama yaradan değil, ağrıdan, hastalıktan dolayı değil de temiz ise o zaman abdesti bozmaz.
Peki hocam, bu göz akıntısında
o hani da aynı.
Çok gülmekten dolayı bir göz akıntısı
yok,
oluyor.
Yok, abdesti bozmaz. Ha. O ancak namazda söz konusu olur.
Ha.
Namazdayken öyle kahkahayla gülmek, o zaman durum farklı.
Ama cezbeye gelip gözünden yaş ağlama durumu
olursa. Ondan dolayı namazda da olsa abdest bozulmaz.
Anladım hocam. Peki hocam, şöyle bir sorumuz var. Alternatif veya tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla tedavi olmak caiz midir?
Evet. Şimdi tedavi olmak caiz olduğu gibi bazen vacip de olabilir. Yani gerekebilir de. Peygamber Efendimiz tedavi olmaya teşvik ediyor. Tabi ulema tartışmış. Yani tedavi reddetmek caiz mi değil mi? Çok tartışmalar, ona girmeyelim biz, ama Peygamberimiz teşvik ediyor. Tedavi olun diyor. Allah devasını yaratmadığı bir hastalık yaratmamıştır diyor. Hatta tedavi olun, bir de uzman, hazık tabip arayın diyor. Teşvik ediyor. Peki şimdi insan tedavi olacak. Peki nelerle tedavi oluyor bugün? Hastalığın çeşidine göre haplarla.
Evet.
O hapların ham maddesi genelde zaten bitkiler. Yani bugün eczanelerde o tıbbi ilaçlar kadar o yardımcı olan şeyler de satılıyor. Belki onlardan daha fazla neredeyse.
Bitkisel ürünler.
Bitkisel falan. Ürünler. Yani burada önemli olan şey tedavi olmaktır. Yoksa şununla bununla değil ha. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bazı tedavi yöntemleri olmuştur. Mesela çörek otu. Ona habbetüs sevda deniyor. Hadiste öyle geçiyor. Çörek otu. Bal. Bunları teşvik etmiş Peygamber.
Evet.
Tedavi olarak. Bu diyor ki, bu bal ve çörek otu ölümden başka her şey derde devadır diyor. Şimdi de bu balın şifa kaynağı olduğu herkese malum bir şey. Çörek otu veya daha başkaları. Yani, dolayısıyla bu sarhoş edici olmaması lazım. Aklı giderici olmaması lazım. Faydası umuluyorsa onlarla tedavi olunabilir, kullanılabilir tabii.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sorularımızı bitirdik. Bu hafta süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.